Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Dokuzuncu mektup, dördüncü nükteli işaret. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın Allâmul Guyub'un talimiyle haber verdiği umur-u gaybiye hat ve hesaba gelmez. İcaz-ı Kur'an'a dair olan 25. sözde envana işaret ve bir derece izah ve ispat ettiğimizden geçmiş zamana dair ve enbiya-i sabıkaya dair ve hakayık-ı ilahiye ve hakayık-ı kevniye ve hakayık-ı uhreviye dair ihbarat-ı gaybiyelerini 25. söze havale edip şimdilik bahsetmeyeceğiz. Yalnız kendinden sonra sahabe ve âl-i beytin başına gelen ve ümmetin ileride mazharlayacağı hadisata dair pek çok ihbarat-ı sadıkay-ı gaybiyesi kısmından cüz'i birkaç misal işaret edeceğiz. Ve şu hakikat tamamıyla anlaşılmak için 6 esas mukaddime olarak beyan edeceğiz. Malumunuz 19. mektup, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'da tezahür eden 300 kadar mucizatı beyan ediyor. Bazı alimler bu peygamberimizden tezahür eden mucizatın 1000 kadar olduğunu ve bunu kitaplarda tafsilatla beyan etmişler. Gerçi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın her hali harika değildi. Eğer her hali harika olsaydı ümmetine bizzat imam olamazdı. Çünkü harika olan haller bizler tarafından taklit edilemezdi. Ancak her hali peygamberliğine delildir. Her hali onun Allah'ın elçisi olduğunun birer göstergesidir. Dolayısıyla bu 19. mektupta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dair mucizelerden bahsedeceği için o mucizelere girmeden onunla ilgili bir kısım esasatı bize açıklayacak ki mucizeleri okurken ve dinlerken nasıl değerlendirmemiz gerektiği ile ilgili ipuçları versin bize. Tabiri caizse bize hadis usulü ilminin temel özelliklerini bize öğretecek. Bu da lazım. Ta ki Peygamberimizden nakledilen rivayatı nasıl değerlendireceğimiz konusunda bir ölçümüz olsun. Elimizde ölçü olmazsa sonra Peygamberimizden gelen rivayetleri yanlış yorumlama imkanı olabilir. O yanlış yorumdan sakınmak için de tabiri caizse birer ölçü, birer denge unsuru elimizde bulunması gerekiyor. Bunlardan birkaç tanesini okuyalım inşallah. Birinci esas. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın çendan her hali ve her tavrı sıdkına ve nübüvvetine şahit olabilir. Fakat her hali, her tavrı harikulade olmak lazım değildir. Çünkü Cenab-ı Hak onu beşer suretinde göndermiş. Ta insanın ahval-i içtimaiyelerinde ve dünyevi uhrevi saadetlerini kazandıracak amal ve harekatlarında rehber olsun ve imam olsun ve her biri birer mucizat-ı kudret-i ilahiye olan adiyat içindeki harikulade olan sanat-ı rabbaniyeyi ve tasarruf-ı kudret-i ilahiyeyi göstersin. Eğer efalinde beşeriyetten çıkıp harikulade olsaydı bizzat imam olamazdı. Peygamber Efendimizin malumunuz insan olarak gönderilmesi peygamberlerin özellikle müşrikler tarafından medarı tenkit olmuş. Bir melek olmalı değil miydi? Bizim gibi yiyen, içen, çarşıda yürüyen, bizim gibi uyuyan bir insanın peygamber gönderilmesi garip değil mi diye itiraz etmişler. Halbuki örnek olacak kimsenin bizim cinsimizden olması gerekir. Ta ki biz hayatın her safhasında onun hallerini, hareketlerini, tavırlarını, duruşunu, her şeyini, tabiri caizse efhalini, ahvalini, ahvalini, etvarını, her şeyini hayatımıza örnek alabilirim. Eğer o meleklerden olsaydı ve her hali harika olsaydı, biz onu nasıl örnek alacaktık? Öyleyse peygamberlerin, insanların en faziletlerinden gönderilmesi Allah'ın bir nimeti olduğu gibi, insanlardan gönderilmesi de Allah'ın bir ikramıdır bize. Cümleleri bir de okuyalım. Cenab-ı Hak onu beşer suretinde göndermiş. Ta insanın ahval içtimaiyelerinde, toplum hayatında, dünyevi, uhrevi saadetlerini kazandıracak amal ve harekatlarında rehber olsun ve imam olsun. Ve her biri birer mucizat-ı kudret-i ilahi olan adiyat içindeki harikulade olan sanat-ı Rabbaniye'yi ve tasarruf-u kudret-i ilahiyi göstersin. Malumunuz, kainatta Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şey mucizedir. Kudret mucizeleridir. Üstadın tabiriyle mucizat-ı kudret-i ilahiye, kudret mucizeleri. Ancak o mucizelerin içerisinde biz yaşarken fıtri yaşantımız gereği normal insanın yaşantısı, yaratılışından gelen özellikleri sergilemesi gerekiyor. Bu harika mucizat-ı kudret-i ilahi olan eserlerin arasında dolaşırken Allah bizim cinsimizden bir peygamber gönderiyor ki insan olarak kainatın içerisinde davranışımız, hareketlerimiz o Cenab-ı Hakk'ın yarattığı harika sanatlarla uyum içerisinde olmayı öğrenelim. Yoksa bizim cinsimizden değil de harikulade bir varlık olarak gönderseydi, ha demek ki bu harika varlıkların işiymiş, bizim işimiz değilmiş diye bir bahane, Allah korusun, gösterilebilirdi. Bir de okuyayım. Evet. Mucizat-ı kudret-i ilahiye olan, adiyat içindeki harikulade olan, birer mucizat-ı kudret-i ilahiye olan adet içindeki harikulade olan sanat-ı Rabbaniye'yi ve tasarruf-ı kudret-i ilahiyi göstersin. Yani o bize göstersin. O gelen peygamber. Demek ki burada bir şey daha öğrenmiş olduk. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bize sadece davranışlarımızı, hal ve hareketlerimizi öğreten bir imam değil. Bize aynı zamanda kainat sergisinde gösterilen Allah'ın mucizelerini de bize öğreten bir zattır. Yani kainata nasıl bakacağız? Bu kainatta adi olarak gördüğümüz sanki artık her zaman yapılması gereken şeyler Allah muhafaza. Tabiri caizse esbab perdesinin arkasında Cenab-ı Hakk'ın kudret mucizelerini görmeyi de bize sağlıyor. Onu gösteriyor yani. Hatta mesela hani ayet-i kerimede geçiyor ya, deveye bakmazlar mı, nasıl yaratılmış? Aslında o insanlar deveye hiç bakmıyorlar mı? Bakıyorlar, hatta biniyorlar, hatta kesip yiyorlar, sütünü içiyorlar. Ama deveyin neyine bakıyorlar? Deve doğar, büyür, adam taşır, etini keser yeriz, derisini giyeriz, işte sütünü içeriz, sonra doğum yapar vesaire. Böyle bakıyorlar. Halbuki nasıl yaratıldığını, bak, yaratılma noktasına bakamıyorlar. Onu sanki olması gereken zaten adiyattan normal bir olaymış gibi değerlendiriyorlardı. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, daha doğrusu peygamberlerin genel olarak bir görevi de kainatta insanların adiyattan gördüğü olayların asla adi olmadığı, onların adetullah, sünnetullah kanunlar olduğunu ve onları yaratan Allah olduğunu bizzat bize her haliyle göstermek. Demek ki bizim kainata bu bakışımızı sağlayan peygamberler olduğu gibi diğer insanlara da bu bakışı anlatmak da bir peygamber görevidir. Dolayısıyla insanlık, ümmeti Muhammed, peygamberimizin sergilediği bu vazifeyi yerine getirmekle peygamber vazifesi yapmış oluyor. Yani Peygamber Efendimiz örnek alırken sadece şöyle yerdi, şöyle içerdi, şöyle otururdu, şöyle ibadet yapardı şeklinde değil, onun kainata bakış açısını da aynı zamanda örnek olarak almamız gerekiyor. Mesela bugün kardeşimizle konuşuyorduk. Çok enteresan, dikkat çeken bir konu. Birisinin dünyaya çocuk dünyaya gelmiş diye duysak hemen soruyoruz. Kız mı oğlan mı? Adım ne koydunuz? Hiç aklımıza başka şey gelmiyor. Çok nadirattan bazı şeyler gelse de şimdi onları söylemeyeceğim. Ama Peygamber Efendimizin bir çocuğun dünyaya geldiği, birisinin bir çocuğu dünyaya teşrif ettiğini duyduğunda ilk sorduğu şeylerin başında ne geliyormuş? Yaratılışı tam mı? Çok enteresan. Bak, yaratılışı tam mı? Neye dikkat çekiyor? Yaratılışına. Yaradanına dikkat çekiyor. Hamd ediyor. Evet diye ses duyunca, sözü cevabı evet olunca hamd ediyor. Demek ki bizim adi ve basit gibi gördüğümüz o mükemmel Rabbani sanatı, mucize, kudret-i ilahiyenin mucizeleri olan o güzellikleri bakmayı da öğreten Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Öyleyse bize bu kainatın içindeki harikaları gösterecek zatın kendisi harika mı olmalı her haliyle, yoksa bizim gibi beşer mi olmalı? Bizim gibi beşer olmalı ki bu harikaları o bize göstersin de, ya demek ki beşer de bunu görebilirmiş, öyleyse biz de beşer olarak bunu görebiliriz diye anlayalım. Demek ki Peygamber Efendimizin bizim cinsimizden gelmesinin hikmetleri buna dayanıyor. Yoksa kafirlerin dediği gibi niye melekten gelmedi diye bir itiraza asla yer yok. Allah'ın rahmetinin bir göstergesi. Eğer efalinde beşeriyetten çıkıp harikulade olsaydı, mesela zaman zaman Peygamber Efendimiz çok zor durumlarda kalındığında parmaklarından, mübarek parmaklarından su akıtmış Allah mucize olarak. Veya bir ağaca çağırıp yanına gelmiş, elini işaret etmiş, gökteki ayı ikiye yarmış. Az bir yemekle çok insanın doymasına vesile olacak mucizeleri göstermiş. Ancak bunlar hayatının içerisinde sayılı ve sınırlı. Her zaman ve her yerde değil. İndel hace diyor üstadımız. İhtiyaç durumunda. Ya kendisinin peygamber olduğunu kabul etmeyenlere peygamber ispat için, ya da ashabıyla çok zor durumda kaldığında onları Cenab-ı Hak ikramen, ihsanen mükafatlandırmak için. İndel hace. Her zaman ve her yerde değil. Nitekim o da hastalanır. O da yorulur. O da üşür. O da ısınır. O da terler. Enteresan. Ayşe annemiz diyor, terlediğinde alnındaki damlalar pırıl pırıl parlardı. Terlerdi o da. Yorulurdu, acıkırdı. Midesine sahabeler gibi tek taş değil, iki taş birden bağlardı açlığını gidermek için. Ona da Allah bir şey, o cin musallat etmişti, şeytan musallat etmişti. O da imtihana tabiydi. Böyle olmasa o da uyuyordu. O da evleniyordu. Onda çocuklar oluyordu. Onda bir eşi vardı. O da eşinden gelen sıkıntılara katlanmak zorundaydı. Değil mi? Bu şekilde bir özelliklere sahip olan peygamber olmasaydı, böyle peygamber olmasaydı bize her hal ve hareketini nasıl yapardı? Evet. Fakat tabi burada bir şey daha var. Eğer efalinde beşeriyetten çıkıp harikulade olsaydı bizzat imam olamazdı. Efaliyle, ahvaliyle, etvarıyla ders veremezdi. Fakat yalnız nübüvvetini muannitlere karşı ispat etmek için harikulade işlere mazhar olur. Ve indel hace ara sıra mucizatı gösterirdi. Fakat sırrı teklif olan imtihan ve tecrübe muktezasıyla elbette bedahet derecesinde ve ister istemez tasdika mecbur kalacak derecede mucize olmazdı. Zaman zaman şöyle bir soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği bu kadar mucizelere rağmen Niye o insanlardan inanmayanlar çıkmış? Hakikaten insan merak ediyor. Peygamber Efendimiz'e meydan okuyorlar tabi caizse. Sen peygamberliğinde eğer doğruysan şu ayı işaret et de şu ayı ikiye bölsün. Senin inandığın Rabbin ikiye böldürsün onu diyerek. Nitekim Cenab-ı Hak Peygamberimizin işareti ayı ikiye bölüyor. Buna rağmen inanmıyorlar. Veya değişik mucizeleri gördüğü halde neden inanmıyorlar? İşte cevabını burada görüyoruz. O cevap şu. Elbette bedahet derecesinde ve ister istemez tasdika mecbur kalacak derecede mucize olmazdı. Çünkü sırrı imtihan ve hikmeti teklif iktiza eder ki akla kapı açılsın ve aklın ihtiyarı elinden alınmasın. Eğer gayet bedihi bir surette olsa o vakit aklın ihtiyarı kalmaz. Ebu Cehil de Ebu Bekir gibi tasdik eder. İmtihan ve teklifin faydası kalmaz. Kömür ile elmas bir seviyede kalırdı. Esas cevabı bu. Hatta onlar hemen hemen diyorlarmış. Baksana işte yine bizi kandırdı, bize sihir gösterdi, bize büyü yaptı. Konuşmasıyla, bak ayet okuyor mesela. Aslında diyor bize büyü yaptı, bize sihir yaptı diyor. Veya ay işte baksana yetim Ebu Talib'in sihri semaya da tesir etmeye başladı diyerek bir bahane ile yine de onların eğer kalplerinden iman etme iradeleri yoksa onları mecburen iman etmeye sevk edecek şekilde açık ve net olmuyordu. Niye? Çünkü imanın tarifi nedir? Kulun cüz iradesinin sarfından sonra Allah'ın o kulun kalbine ilka ettiği bir nurdur. Allah iman nurunu bir insanın kalbine koymasının bir şartı var. Nedir o şart? İnsanın kendi iradesiyle imanı istemesi. Allah o imanı isteyenlere iman nurunu kalbine veriyor. Madem ki hakikat budur, öyleyse mucizatı gören insan kendi iradesiyle imanı tercih edecek ki iman olsun. Yoksa inanmak zorunda kalmışsa o iman değildir. O cebirdir. Onun için Peygamberimizin gösterdiği mucizeler onun iradesini elinden alacak ve inanmak zorunda bırakacak şekilde değildir. Yine de mesela, bakın mesela diyelim bir parça yemek değil mi? Yemek yapıyor. İki kişilik 300 kişi yiyor. İki kişilik yemek. Ama yine yemek var orada da. Ya bizimdir aslında diyor bizi böyle sihir yaptı, büyü yaptı. O çok az gibi gösterdi, doyurmuş gibi gösterdi. Bak yine ortada bir yemek var. Bak Peygamberimizin parmaklarından su akacak ama yine su döktürüyor Peygamberimiz. Mevcut suyu getirttiriyor. Avuçlarına döktürüyor. Parmaklarından su akıttırıyor. Yine ifade edebildim mi? Tamamen insanın iradesini alıp cebren ve zorla inandıracak şekilde olmuyor. Evet. Bu bizim açımızdan çok önemli bir tespit. Cay-ı hayrettir ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın mübalağasız binler vecihte binler çeşit insan her biri bir tek mucizesiyle veya bir delil-i nübüvvet ile veya bir kelamı ile veya yüzünü görmesiyle ve hakeza. Hani dedik ya Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın her hali harika değil. Her hali mucize değil. Eğer öyle olsaydı örnek alamazdık. Ama onun her hali, her tavrı, her hareketi, her konuşması hatta bedensel özellikleri bile onun peygamberliğinin delillerindendir. Nitekim Abdullah ibn-i Selam gibi zatlar Peygamberimiz yüzünü görür görmez bu yüzde hile olamaz. Bu zat yalancı olamaz diye hükmetmişler. Mesela o zatın yürüyüşü bile peygamberine delildir. Ne hızlı yürür ne yavaş yürür. Sağına soluna döneceğinde bedeniyle beraber dönerdi. Bedeniyle beraber. Niye? Birden dönüş hoş olmayan şeylerin görülmesine sebep olabilir. Bedenle beraber dönüş daha güzeldir. Birisinin kapısını çaldığında kapı çalma usulü bile peygamberine delildir. Yüzünü kapıya karşı değil, sırtını kapıya karşı dönerdi. Ta ki kapı açılırsa, gelen kimse görülsün ona göre tedbir alınsın diye. Peygamberimizin hayatını böyle bir bakıyorsunuz, affetmesi. Affetmesi bile peygamberine delildir. Amcasını şehit edenler, yetmedi, kalbini çıkarıp çiğ çiğ yemek isteyenleri bile affediyor. Affetmede zirvede. Adalet. Kızım bile bu suçu işlese cezalandırırım diyecek kadar adalette önde. Afta en yakınlarına, hatta kendisine yapılan zulümleri affedici kadar ileride. Demek ki Peygamber Efendimiz'in peygamberliğine delil her şeyi. Ama her şey harika değil. İşte bir kısım insanlar bu Peygamber Efendimiz'in böyle sadece yüzünü görmesiyle, hatta birer alametiyle iman getirdikleri halde bütün bu binler ayrı ayrı insanları ve müdakkik mütefekkirleri imana getiren bütün o binler delail-i nübüvveti nakli sahih ile ve asar-ı kat'iye ile şimdiki bedbaht bir kısım insanlara kafi gelmiyor gibi dalalete sapıyorlar. İkinci esas. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hem beşerdir. Beşeriyet itibariyle beşer gibi muamele eder. Hem Resul'dür. Risalet itibariyle Cenab-ı Hakk'ın tercümanıdır, elçisidir. Risaleti vahye istinad eder. Vahiy iki kısımdır. Evet, bu da çok önemli bir problem. Üstadımız bu insanlığı, özellikle Müslümanları tarihte, alimleri ciddi meşgul eden, üzerine ciltlerle eser yazılan, hatta bir kısım insanların Peygamberimizin getirdiği sadece Kur'an'ı alırız, onun dışındakileri almayı diyecek kadar aşırılığa giden, zaman zaman çok yanlış bir sebep olan bir konuyu kısa ve öz olarak bize açıklıyor. Peygamberimizin peygamberliği vahye dayanır. Ama vahiy iki kısımdır. Bir, vahyi sarihidir ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam onda sırf bir tercümandır. Mübelliğdir, müdahalesi yoktur. Kur'an ve bazı ahadisi kutsiye gibi. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz sadece tercüman. Bir harfini de kendisine göre söyleme yetkisine sahip değil. Nasıl gelirse öyle yazdırır, öyle aktarır. Buna biz vahiy sarihi diyoruz. Açık. Müdahalesi yok Peygamber Efendimiz. Allah da ona izin vermiyor. Bir kısım diyor, hadisi kutsiye de şu, onu da söyleyeyim, kutsi hadis. Yani kutsi hadisin Kur'an'dan farkı ne? Ya da Peygamberimizin diğer hadislerinden farkı ne? O da şu. Peygamberimiz diyor ki, bana Allah dedi ki, ama Kur'an olarak değil, Kur'an dışında, bana Allah dedi ki, ya da Allah'ın kendisine verdiği bir haberde Peygamberimiz buyurdu ki diye sahabeden nakledilen, doğrudan Allah'a dayandırılarak Peygamberimizin söylediği diye aktarılan rivayetlere kutsi hadisler diyoruz. Kutsi hadis. Yani Allah'a dayanıyor esası. Allah'a dayandırılarak aktarılıyor ama asla Kur'an değil. Buna da kutsi hadis diyoruz. Demek ki Kur'an ayetleri ve Peygamberimizin Allah'tan aktararak Kur'an'da olmayan bildirdiği şeylere biz ne diyoruz? Vahyi sarihi. Açık vahiy. İkinci kısım vahyi zımnidir. Evet, burası çok önemli. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın efal, ahval, etvar gibi, konuşmaları gibi, hayatında sergilediği her durumun, arada bir şey kalmıyor bakın, her durumun kaynağı vahyi zımniye dayanır. O da vahiydir. Şu kısmın mücmel ve hulasası vahye ve ilhama istinad eder. Fakat tafsilatı ve tasviratı, yani açıklaması ve onların bizim anlayacağımız şekilde bize aktarılması Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama aittir. O vahiyden gelen mücmel hadiseyi tafsil ve tasvirde, öyle ya, Peygamberimiz bir konu bize anlatacak. Allah'ın kendisine bildirdiği, zımnen kendine bildirdiği bir vahiy inceliklerini bize açıklayacak. Neyi göre açıklayacak? toplumda yaşıyor. Yaşadığı toplumun örf, adet, gelenek, görenekleri var. İnsanların bir anlama kapasitesi var. Öyle mi? Bu insanları anlayacağı şeyler örneklerle açıklaması gerekiyor. Tebliğ metotları var yani. Tane tane konuşmak, anlayacağı şey örnekler vermek. Bakın şimdi, sahabe-i kiramdan birisinin bir çocuğu dünyaya gelir. Ama çocuğunun rengi kendi rengine benzemez. Hemen hanımına yanlış düşüncelerle, yanlış fikirlerle iftirada bulunmak ister. Doğrudan peygamberimize gider. Ya Resulallah, benim bir çocuğum dünyaya geldi ama çocuk şekle bana benzemiyor rengi itibariyle. Peygamberimizin bakın açıkladığı, kendisine vahiy ile bildirilen şeyleri açıklarken kullandığı metot. Diyor ki senin develerinden bazen birisi kendisine benzemeyen değişik renklerde yavru doğurur mu? Doğru ya Resulallah. Niye? Çünkü diyor önceki dedelerinden birisine çekmiştir. O zaman diyor senin yavrun da diyor önce dedelerini seçmiş olamaz mı? Demek ki kendisine gelen vahiy ile ilgili özet bilgileri başka sahabelere, insanlığa aktarırken onları anlayacağı üslupla aktarıyor. Dolayısıyla onları bilmeyen insanlar Peygamberimizin açıkladığı bazı rivayetleri, hakikatleri anlayamayabilirler. Öyleyse Peygamberimiz bir sözü niye söylemiş? Kime söylemiş? Hangi makamda söylemiş? Niçin söylemiş? Niye o örneği vermiş? Onları da bilerek rivayetleri değerlendirmek gerekiyor. Yoksa yanlış yorum yaparız Allah korusun. Peygamber Efendimiz'e iftira edebiliriz Allah muhafaza. Hatta bazen üstadımızın tabiriyle mecaz diyor ilmin elinden cehlin eline düşünce hakikat telakki ediyor, inkar ediyor. Peygamberimizin anlattığı birçok rivayet var ki özellikle çok ince, ahir zamanda anlatacak çok güzel rivayetler, harika rivayetler, mucize rivayetler inkara sebep olmuş. Anlaşılamadığı için. Dolayısıyla bize Peygamberimizin anlattığı hakikatlerin mutlaka iç yüzünü öğrenerek değerlendirilmesi gerektiğini bildirmiş oluyor. Evet, Peygamber Aleyhisselam bu olayları anlatırken bazen yine ilhama ya vahye istinad edip beyan eder. Veyahut kendi ferasetiyle beyan eder. Peygamberlik kutsi bir görevdir ve o peygamberlik vazifesinin kendisine verilmesini kazandıran bir feraset var onda değil mi? O ferasetiyle bir müminin de feraseti var. Veli zatların da ferasetleri olmuş. Peygamberlerin de kendilerine göre feraseti var. Ama en büyük feraset Peygamberimizde. O da ferasetiyle o hakikati insanlığa anlatıyor. Veya kendi iştihadıyla yaptığı tafsilat ve tasviratı ya vazife-i risalet noktasında ulvi kuvve-i kussi ile beyan eder veyahut örf ve adet ve efkar amme seviyesine göre. Bu insanlar bu güzelliği nasıl anlar? Şu örnekle anlar. O örnekle anlatıyor. Bunların şöyle bir adetleri vardı. O adetle bunlar bunu iyi anlarlar. O adetle anlatıyor. Evet. Beşeriyeti noktasında beyan eder. Burada vahyi zımniyi anlatırken fıkıh kitaplarında geçen bir vahyi takriri kelimesi var. Vahyi takriri. Çok önemli. Hocamız burada, o da bunu biliyor. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda yapılan bir uygulama, bir konuşma, bir hareket ne olursa olsun. Eğer Peygamberimiz bunu gördüğü halde seslenmiyorsa, düzeltmiyorsa o dine uygundur manası çıkıyor. Buna biz takriri sünnet diyoruz. Yani Peygamber Efendimiz yanında bir yanlış yapılsın da o yanlışı düzeltmesin. Böyle bir şey mümkün mü? Mümkün değil. Çünkü peygamberlerin bir görevi de toplumun yaptığı yanlışları düzeltmektir. Madem öyledir, kendi huzurunda yapılan bir uygulamayı, bir hareketi, bir konuşmayı, her neyse, eğer düzeltmiyorsa, o halde bırakıyorsa, Bu aynı zamanda Peygamberimizin tasvibinden, onayından geçmiş demektir. Bu böyledir, kesin. Buna biz takrir-i sünnet diyoruz. Aynı kural daha ileri seviyede Peygamberimiz için geçerli. Şimdi Peygamberimiz her hali vahyin kontrolünde mi? Evet. Haşa, bir peygamberin bir şeyi yanlış yapıp da Allah'ın onu düzeltmemesi düşünülebilir mi? Asla, haşa. Madem öyledir, Peygamberimiz hayatında sergilediği bazı içtihat örneklerinde Peygamberimiz düzeltilmiş Allah tarafından. İkaz edilmiş, uyarılmış. Madem ki hayatı boyunca yaptığı şeylerde uyarılmamışsa, ikaz edilmemişse, o şekilde Allah tarafından o haliyle bırakılmışsa, buna biz vahyi takriri diyoruz. Yani demek ki Allah Peygamberimizin o sergilediği o hali, konuştuğu o sözü, o tavrını onaylamış anlamına geliyor. Eğer Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olmasaydı, Allah'ın tabiri caizse onayına tabiri caizse uymasaydı, Allah onu düzeltecekti. Düzeltmemesi, o haliyle bırakması gösteriyor ki Allah'ın rızasına uygundur. Öyleyse Peygamberimizin hayatı her yönüyle bizim hayatımızın her yönüne örnektir. Acaba şu yönü de örnek olabilir mi diye şüphe edecek bir durum asla söz konusu olamaz. Eğer uygun olmasaydı, Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun olmayan bir tavır olsaydı Allah onu düzeltecek. Onun için bütün bu hayatının yönüne biz vahyi zımni veya vahyi takriri diyoruz. Elhamdülillah. Özetledi yani. Peygamberimizin hayatını iki paragrafla bize özetledi. İşte her hadiste bütün tafsilatına vahyi mahz noktasıyla bakılmaz. Yani bazen peygamberin bir örnek verir. Allah Allah, Allah bu örneği vahiyle mi buna bildirdi acaba? Hayır, peygamberimiz feraseti o örneğe vermiştir. İlham ile o örneği almıştır. Olabilir. Önemli olan o örneğin bize aktardığı güzellik. Onun için tabi özellikle 24. sözdeki asıllarda bu konu detay açıklanmış. Bir tane örnek aşağıda verecek, oraya kadar sabredelim. Beşeriyetin muktezası olan efkar ve muamelatında risaletin ulvi asarı aranılmaz. Madem bazı hadiseler mücmel olarak mutlak bir surette ona vahyen gelir, o da kendi ferasetiyle ve tearif-i umumi cihetiyle tasvir eder. Bazen bakıyorsunuz, bir üniversite hocasını göndermişler ilkokul öğrencilerine. Orada ders verecek. Ne yapıyor? Herhalde üniversitedeki talebelerin seviyesiyle değil, ilkokul öğrencilerin seviyesiyle alacak değil mi? Örnekleri onlara göre verecek. Ne yapıyorsunuz? Allah Allah, ya bir profesör vardı, verdiği örneğe bak. Kardeşim, profesörün verdiği örneğe değil, kime verdiğine bak sen. Kime örnek veriyor? Çocuklara. Çocuklar bu örnekten anlıyorlar mı? Anlıyorlar. Maksat hasıl olmuştur. Zaten belagatta odur. Belagat nedir? Mukteza hale mutabakattır. Karşıdaki insanların o anlattığını şeyi en kısa, en öz, en mükemmel şekilde anlayacaklarını sağlayacak şekilde anlatmaktır. Çok yüksek anlatmak değil ki. Oldu değil mi? Dolayısıyla Peygamber Efendimiz de kendinin anlayacağı, diğer peygamberler anlayacak şekilde anlatsaydı olayları, ne yapardık o zaman? Böyle seyrederiz sadece. Hiç anlamazdık. Ama nasıl ki Allah tenezzül ilahiyle bizim anlayacağımız üslupta örneklerle Kur'an'ında konuşmuş, doğru mu? Kelam-ı ezelisi Hazreti Musa Aleyhisselam'a tecelli eden şekilde olsaydı, bak o dayanamamış, bayılmış, dal parçalanmış. Biz o kelama nasıl dayanacaktık? Anlayamazdık, dayanamazdık da. Demek ki Allah'ın lütfu ilahiyle, tenezzül ilahiyle bizim anlayacağımız şekilde tenezzül buyurması nasıl onun rahmetinin bir göstergesi ise, peygamberinin de bizlerin anlayacağı şekilde örneklerle, örf ve adetlerimize genellikle uygun olarak bize konuşması da yine Allah'ın bir rahmetidir.
Geçen size telefon açtım ya.
Evet.
Peygamberimiz borç almış mıdır?
Evet.
Şu Çünkü üstadın hayatına bakıyorum, Nurcu'yum.
Evet.
Ulan dedim biz ne peygamberimize layığız ne üstadımıza. En iyisi dedim Ahmet abiyi arayayım.
Evet.
Yoksa almamış deseydin, biz ona hiç uygun olmuyor.
Borç almış. Borç alacak ki, borç almayı öğrenirim değil mi?
İşte hasta olacak.
Evet. Elhamdülillah. Demek ki peygamberimizin aleyhissalatü vesselam konuşmaları da, verdiği örnekler de, bizim ya bizim içimizde bize uygun yaşaması da Allah'ın bize bir ikramıdır. Bir ihsanıdır, bir lütfudur. Peygamberimizden duyduğumuz sözleri bu noktadan değerlendirerek böyle anlamaya çalışmak lazım. Yoksa Allah korusun yanlış değerlendirip peygamberimize suizan bile Allah muhafaza edilebilir. Çok tehlikeli, dikkat etmek lazım. Evet. Madem bazı hadiseler mücmel olarak mutlak bir surette ona vahyen gelir, o da kendi ferasetiyle ve tearif-i umumi cihetiyle, yani toplumun anlayışına uygun şekilde, anlayacağı şekilde tasvir eder. Şu tasvirdeki müteşabihata ve müşkilata bazen tefsir lazım geliyor. Hatta tabir lazım geliyor. Çünkü bazı hakikatler var ki temsille fehme takrib edilir. Yani Peygamberimiz bazı ince hakikatleri bize anlatmak için örnekler verir. Örneklere bize yakınlaştırır ta anlayalım diye. Ancak bu verdiği örnekleri yanlış yorumlayarak bazen Allah korusun inkar edenler olabiliyor. Mesela diyor, nasıl ki bir vakit huzuru nebevide derince bir gürültü işitildi. Demek ki Allah bir gürültü işittiriyor. Normalde orada bir gürültü yok. Gürültü çıkaracak bir olay yok. Bir gürültü işitiliyor. Ferman etti ki şu gürültü 70 senedir yuvarlanıp şimdi cehennemin dibine düşmüş bir taşın gürültüsüdür. Olayı bu kadar anlasak Allah Allah. Demek 70 yıldır bir taş cehenneme yuvarlanıyormuş. Şimdi cehennemin dibine düşmüş. O sesin gürültüsüymüş şeklinde bir taş. 70 yıl uzunluğunda bir cehennem derinliği gibi bir mana akla gelecek. Peygamber Efendimiz işitilen sesi İnsanların anlayacağı bir şey, nasıl bir taşı buyurun içerisine atarsınız, o kuyu derinliği nispetinde uzun bir müddet düşer, sonra com diye bir ses duyulur. İnsanların bildiği, hayatta yaşadıkları bir örnekle duyulan sesi anlatmak istiyor mahiyetini. Bir saat sonra cevap geldi ki, 70 yaşına giren meşhur bir münafık ölüp, cehenneme gitti. Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın belir bir temsille beyan ettiği hadisenin tevilini gösterdi. Şimdi bu anlaşılmazsa, bunu Peygamberimiz demeseydi, herkes bir taş, bir kuyu, bir gürültü, başka bir şey anlamayabilirdi. Bazıları da bu rivayeti inkar edebilirdi. Halbuki Peygamber Efendimiz esas olayın gerçek yüzünün 70 yıldır cehenneme akan hayatını cehennem fiilleri işlemekle geçiren bir münafığın ölüp cehenneme gittiğini anlatmak istiyor. Demek Allah-u Teala o sesi işittirerek ona haber vermiş. Peygamberimiz de o olayı böyle bir örnekle bize anlatmış.
Şöyle bir şey de var mı bu olayda? Yani ölülerin arkasından kötü söylememek şeyi mesela Peygamber Efendimiz sorarsa bir münafık dahi olsa açıkça onu zemdir.
Evet.
Belki. Ama bir hakikatte ifade ettiği kıvamında böyle müftelik bir üslup
çok güzel
tercih etmiş.
Evet, öyle gerçekten. Şimdi buna benzer örnekleri üstadımız daha çok veriyor. Bir tanesi de şu mesela. İşte dünya öküzle balık üzerindedir rivayetini çok fazla serişte ediyorlar. Ben bu hadisin esaslarına baktım. Esasen Peygamberimizden önceki devirlerde de buna benzer rivayetler olmuş. İsrailiyat dediğimiz bazı şeyleri de var. Ancak bir hakikati var bunun. Bunu üstadımız üç cihetle izah ediyor. Mesela bir tanesi, bunu bazıları maddi olarak düşünmüşler. Sanki dünyanın altında büyük bir deniz, deniz içinde büyük bir balık, balığın üzerinde kocaman bir öküz. Sanki öküzün üzerinde de dünya, halbuki bir mecazdır. Mesela nasıl ki memleketimiz asker kılıncı ile alimlerin kalemi üzerindedir. Ya da desek ki memleketimiz kılıç ile kalem üzerindedir diye bir ifade kullansak herhalde bir ucundan bir uca uzanan bir kılıç, iki tarafında iki tane kalem onun üzerine duruyor diye anlaşılmaz değil mi? Bu bir mecazdır. Kinaye bir mana var burada. Kinaye bir mana var. Yani askerin kuvvetini temsil eden kılıçtır. Asker kuvveti demektir. Alimlerin ilmini temsil eden kalemdir. O da ilim demektir. Öyleyse bir memleketin payidar olması, devam ve bekası asker kılıncına, asker kuvvetine, dış güçlere karşı, bir de alimlerin ilmine, terakkisi için, tealisi için de alimlerin ilmine bağlıdır. Nasıl ki evin bütün yükü benim üzerimde diyor. Ev benim üzerimde diyor mesela kardeşimiz. Ne demek yani, siz evi sırtınıza alıp böyle gezdiriyor musun? Hayır, evin geçim benim üzerime demektir. Demek ki Peygamber Efendimiz de dünyanın geçiminin denizle, karayla olduğunu, denizin de balıklarla Allah tarafından doldurulduğunu, karanın da ziraatla, ziraatın da temelinin öküze bağlı olduğunu, öküze dayandığını veciz bir şekilde ifade etmiş. Ama bu mecazi manayı tabir ve tevil edemeyenler bu hadisi inkar etmişler. Ya da Allah korusun Peygamber Efendimizle, haşa, İslamiyetle alay etmeye götürmüşler, Allah korusun. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait herhangi bir rivayet duyduğumuzda bizim o anda aklımız onu anlamasa bile hemen birden inkar etmek yerine vardır bir tabiri, vardır bir tevili, vardır bir izahı diyerek ilişmemek gerekir. İlk tedbirimiz bu. Sonra araştırılır. Bir tabiri, bir tevili var mı yok mu? Gerçekten Peygamberimize ait midir, değil midir? O araştırılır. Ondan sonra karar verilir. Ama duyar mı? Yok canım. Peygamberimiz böyle bir şey söylemez. Yok canım. Nereden çıktı o filan gibi ifadelerle. Aman ha, ilk tepkimiz bu olmasın. Yani bizim anlayamamamız, bizim onun güzelliğinin farkına varamayışımız, onun Peygamberimize ait olmadığı manasına gelmez. Allah korusun. Bir tedbir. Dördüncü esas. Beşinci esas oluyor. Beşinci esas. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Bu da çok önemli bir konu. Burhan Bey kardeşimizle beraber üniversite yurtlarına gitmiştik. Orada birisi peygamberlerin, peygamber de olsa gaybı bilemeyeceğini iddia ediyormuş kardeşimiz. Gaybı bilemez. Peygamber de olsa. Dolayısıyla bir ayet-i kerimede Allah gaybı hiç kimseye bildirmez. Ayet var. Allah gaybı hiç kimseye bildirmez. O ayet-i kerimden diyormuş Kur'an-ı Kerim'den delil getirmedikçe kesinlikle kimseye inanmam falan diye. Ancak bana Kur'an'dan delil getirseniz kabul ederim. Hadi seni delil getirenler de kabul etmiyormuş. Çok kalabalık bir grubun karşısında elinde Kur'an-ı Kerim meali kardeşimiz. Kur'an-ı Kerim mealiyle konuşuyor. Biz de yanına oturduk. Dedi ki ben dedi peygamberimizin gaybı bilmediğini iddia ediyorum. Ona gaybın bildirilmediğini de iddia ediyorum. Dolayısıyla Kur'an'da da Allah diyor ki zaten Allah gaybı kimseye bildirmez diyor. La ya'lemul gaybe illallah. Gaybı Allah'tan başka bilmez. Allah gaybı hiç kimseye bildirmez ayetlerini okudum. Ben dedim kardeşimizin okuduğu yer doğru. Yalnız dedim bir de devamını okusun dedim. İlla men irtada min rasul. Ancak onun razı oldukları müstesna. Dedi, okudu ya, okudu. Durdu. Bir de okudu. Ne demek o ikinci ayette devam ediyor ya ayetin son tarafında. Şimdi peygamber de olsa hiç kimse kendi kendine gaybı bilemez. Bu kesin. Bu dinimizin emri. Allah bilir ancak gaybı. Ancak kendi kendine gaybı bilmezdi. Belki Cenab-ı Hak ona bildirirdi. O da bildirirdi. İtikad bu. Allah bildirirse peygamberimiz bilir. Biz niye peygamberimiz bildirdi diyoruz? Kendi bildi demiyoruz ki. Allah ona bildiriyor, haber veriyor. O da bize bildiriyor. İşin özü bu yani. Bazı ifrat etmişler, bazı tefrit etmişler. İşin doğrusu bu. Kendi kendine gaybı bilmezdi. Belki yani kesinlikle. Buradaki belki kesinlik anlamda. Türkçedeki şüphe ifadenin anlamında değil. Cenab-ı Hak ona bildirirdi, o da bildirdi. Cenab-ı Hak hem hakimdir, hem rahimdir. Hikmet ve rahmeti ise umuru kaybeden çoğunun setrini iktiza ediyor. Müphem kalmasını istiyor. Çünkü şu dünyada insanın hoşuna gitmeyen şeyler daha çoktur. Vukuundan o evvel onları bilmek ilimdir. İşte bu sır içindir ki ölüm ve ecel müphem bırakılmış ve insanın başına gelecek musibetler dahi perdeyi gaybde kalmış. İşte hikmet-i Rabbaniye ve rahmet-i ilahiye böyle iktiza ettiği için Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine karşı ziyade hassas merhametini ziyade rencide etmemek ve âl ve ashabına karşı şedid şefkatini fazla incitmemek için vefat-ı nebeviden sonra âl ve ashabının ve ümmetinin başlarına gelen müthiş hadisatı umumiyetle ve tafsilatıyla göstermemek muktezai hikmet ve rahmettir. Fakat yine bazı hikmetler için mühim hadisatı fakat dehşetli bir sürede değil ona talim etmiş, o da ihbar etmiş. Hem güzel hadiseleri kısmen mücmel, kısmen tafsirle bildirmiş. O da haber vermiş. Onun haberlerini de en yüksek bir dereceyi takvada ve adilde ve sıdıkla çalışan ve وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ hadisindeki tehditten şiddetli korkan ve فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ ayetindeki şiddetli tehditten şiddetle kaçan muhaddisini kamilin bize sahih bir surette o haberleri nakletmişler. Demek ki Peygamber Efendimizin bildirdiği bir kısım rivayet zamanı gelince anlaşılabiliyor. Peygamberimiz bazen çok net ifade etmiyor, gizli haber veriyor. Ve bize aktaranlar da güvenilir olan ve Peygamberimizin kim benim adıma bir yalan uydurursa cehennemdeki yerini hazırlasın hadisini bilip Peygamberimiz adına yalan söylemekten şiddetle sakınan ve Allah'a yalan söyleyenden daha zalim kimdir? Ayet-i kerimesinden şiddetle korkan sahabeler de elbette doğru olarak Peygamberimizden o rivayetleri bize aktarmışlar. Evet, hiç şüphe etmeye gerek yok. Eğer bir rivayet bizim güvenilir kaynaklarımızda geçiyorsa, Peygamberimize ait olduğu şeklinde rivayet edilmiş hadislerimizde kabul etmişse, artık bize düşen o hadisi anlamaya çalışmaktır. İnkar etmek, böyle bir hadis yoktur demek yerine o hadisi anlamaya gayret göstermek. El-Fatiha. Allah'a emanet.